Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yücel'de hamd, Resulü ve Fakih Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 27 Hordad 1400, Hicri Kamer'i 6 Zilkade 1442 ve Miladi 17 Haziran 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analiz Sayın Rahmetullah Şerifi ile İran'da Cumhurbaşkanı seçimleri üzerine yapılan röportaj, İran basınında seçmeler, aydın gelecek, semavi ayetler ve Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran'da halk yeni cumhurbaşkanı seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı Ruhani sandık başına gitmekle düşmanın hayallerinin gerçekleşmesine engel olalım dedi. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 139 kişi daha yaşamını yitirdi. İran, Azerbaycan Cumhuriyeti ile ilişkilerinin gelişmesinin sürmesinden yana. Dışişleri Bakanı Zarif bugün Türkiye'ye gitti. Ve HDP İzmir İl binasına saldırı düzenlendi. Şimdi haberler.
İran'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecek. İran'da halk yeni cumhurbaşkanını seçmek üzere yarın 18 Haziran Cuma günü sandık başına gidecektir. Ülkede cumhurbaşkanı seçimleriyle eş zamanlı olarak il, ilçe ve kasabalarda şehir yönetim konseyi seçimleri de yapılacak. Ülkedeki seçimler COVID-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe ve sıkı hijyen kuralları altında düzenlenecek. Oy verme işlemi yerel saatle 07'de başlayacak ve saat 24'e kadar bitecektir. İran Yüksek Seçim Kurulu gerektiği görünmesi halinde bu süreyi cumartesi günü saat 02'ye kadar uzatabilecek. İran'da 59.310.307 seçmen sandığa gidecektir. Ülkede 1.392.148 kişi ise ilk defa oy kullanacak. Resmi olmayan istatistiklere göre yurt dışında 3,5 milyon İranlı vatandaş oy kullanma hakkına sahiptir. Bu arada Cumhurbaşkanı seçimlerinden çekilen aday sayısı 3'e yükseldi. Cumhurbaşkanı adayları Muhsin Mehralizade ve Adilrıza Zakkani'nin ardından Said Celili de Seyit İbrahim Reis'in lehine seçim yarışından çekildi. Böylece 4 kişi yarın Cumhurbaşkanı koltuğu için yarışacak. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılacak adaylar şöyle. 1. Yargı Erkeği Başkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi. 2. Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenleme Maslahatı'nı Teşvik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızayi. 3. Milletvekili Emir Hüseyin Gazizade Haşimi. 4. Eski Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti. Sonuçların cumartesi günü açıklanması bekleniyor. Bu arada İran'da yarın Cuma günü gerçekleşilecek 13. Cumhurbaşkanı seçiminde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid el-Hameney Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyinisi'nde oy kullanacaktır. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 07'de başlayacak. Seçimlerin de daha ilk dakikalarında Ayetullah Seyyid el-Hameney oyu kullanacaktır. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yerel seçimler yarın İslami İran'ın genelinde düzenlenecek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamene'yi büyük taklit mercileri ve alimler, Cumhurbaşkanı, İslami Şura Meclisi Başkanı, Ordu Genel Komutanlığı, Devrim Muhafızları, Gönüllü Seferberlik Teşkilatı, muhtelif kurum ve kuruluşlar vatandaşları yarınki seçimlere coşkulu ve yoğun şekilde katılmaya davet ettiler. Bu bağlamda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi dün canlı yayında vatandaşlara hitap ettiği konuşmada bu dönemki seçimlerin önemine ve belirleyici olmasına vurgu yaparak baskı ve yaptırımların azaltılması için vatandaşların yarınki seçimlere katılıp oy kullanmalarının şart olduğunu belirterek şöyle beyan etti. Kesinlikle ekonomi, güvenlik ve sağlık da dahil olmak üzere tüm alanlarda ülkenin belirli bir zamandaki kaderi İran milletinin cuma günü kullandığı oylara bağlıdır. Diğer bir deyişle İran halkı oylarıyla ülkenin kaderini belirleyecek. Halkın işi katılım ilkesi, katılım türü ve tercihi olacaktır. Bu alanda en iyisini yapabilmemizi temenni ediyorum. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ile dün Bakanlar Kurulu toplantısında önümüzdeki cuma günü düzenlenecek seçimlere katılımın önemine işaretle 18 Haziran'da seçimlerin düzenleneceğini, seçimlerin her daim kendileri için önemli ve kader belirleyici olduğunu söyleyip, Cumhuriyetin İslam İnkılabı'nın kazanımlarından olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini sözlerine ekledi. Bu arada seçimlerden çekilen aday sayısı 3'e yükseldi. Mehralizade ve Zakani'nin ardından Said Celili de seçimlerden Seyyid İbrahim Reis'in lehine çekildi. İran'da 59 milyon aşkın kişi yarınki seçimlerde oy kullanma hakkına sahiptir. İran milleti yarın seçimlere katılarak başka bir destan yazacak ve dostları sevindirip düşmanları hayal kırıklığına uğratacak. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani yarın İslami İran genelinde yapılacak seçimlere işaretle sandık başına gitmekle düşmanın hayallerinin gerçekleşmesine izin vermemeleri gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Rouhani bugün yaptığı konuşmada düşmanların soğuk bir seçim peşinde olduğuna işaretle seçimlere sıcak katılımla düşmanın hayallerinin gerçekleşmesine izin vermemeleri gerektiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı yarın 18 Haziran gününün oldukça önemli bir gün olduğunu ifade ederek Cumhurbaşkanı'nın iç sorunları çözebilmesi ve uluslararası arenada daha güçlü şekilde faaliyet yapabilmesi için vatandaşların oylarının oldukça etkili olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Rouhani seçimlere yüksek oranda katılımının oldukça önemli olduğunu, yarın herkesin kendi görevi uyarınca oy kullanması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Rouhani ayrıca 18 Haziran'da görkemli bir seçim düzenleyip İslam İnkılabı tarihinde yeni bir altın sayfanın kaydedilmesini temenni etti.
Cumhurbaşkanı Rouhani video konferans yöntemiyle Gilan, Tahran, Kum, Batı ve Doğu Azerbaycan illerinde Sağlık Bakanlığı'na ait bazı projelerin açılışını gerçekleştirdi. Açılan projeler çerçevesinde 1077 hastane yatağı bu illerde arttı. Cumhurbaşkanı Rouhani ayrıca Tahran metrosunun yeni iki durağının açılışını da gerçekleştirdi. Yapılan projelerle 3700 kişi istihdam sağlanacaktır.
Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saat zarfında koronavirüsten 139 vatandaşın daha yaşamını yitirdiği bildirildi. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 139 kişinin yaşamını yitirdiği ve 10.291 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 82.619'a, vaka sayısı ise 3.070.426'ya çıktı.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Tahran'ın Bakü ile ilişkilerinin gelişmesinin sürmesine memnuniyetle karşıladığını belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov'un vedalaşma görüşmesinde yaptığı açıklamada Vaizi, bugün İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının iradesi sonucu iki ülkenin ilişkilerinde bir sorun olmadığını ve tarafların olumlu bakışla işbirliğinin artan şekilde gelişme sürecini takip ettiğini ifade etti. Vaizi bugün iki ülkenin özel firmaları ve sektörünün iki ülkenin olumlu iradesine paralel olarak muhtelif sanayi alanlar ve projelerde ortak şekilde çalıştığını vurguladı. Vaize görüşmede ayrıca Azerbaycan Cumhuriyeti'nin son savaş sırasında işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden inşasının önemine vurgu yaptı. Hüseynov da görüşmede yapılan desteklerle bugün iki ülkenin ticaret hacminin yaklaşık 900 milyon dolara yükseldiğini ve geçen sene ticaret hacminin 3 kat arttığını belirtti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif bugün Türkiye'ye gitti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu daveti üzerine Antalya Diplomasi Forumu'na katılacağını duyurdu. Hatipzade, Sayın Zarif forum sırasında bir dizi üst düzey yetkili ve katılımcı Dışişleri Bakanlığı ile görüşecek ve İran-Türkiye-Afganistan üçlü Dışişleri Bakanlığı toplantısına da iştirak edecek, dedi. Zarif, dünyanın dört bir yanından devlet ve hükümet başkanlarıyla dışişleri bakanlarını buluşturacak forumda bir konuşma gerçekleştirecek. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün forum hakkında yaptığı açıklamada Antalya Diplomasi Forumu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabıyla 18 Haziran'da başlayacağını ve 20 Haziran'a kadar devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu bu forumun geçen sene salgın nedeniyle yüz yüze yapılamadığını, dijital ortamda gerçekleştirildiğini anımsattı. Forumun ana temasının yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar olduğunu belirten Çavuşoğlu, forumun Dünya Ekonomik Forumu ve Münih Güvenlik Konferansı gibi benzerlerinden ayrı kılan unsurun diplomasi alanına odaklanmış olması olduğunu aktardı. Çavuşoğlu forumda diplomasiyi ilgilendiren her konunun yaratıcı, vizyoner, özgür ve yenilikçi bir şekilde görüşülmesini istediklerini dile getirdi.
HDP İzmir İl Binası'nı düzenlenen saldırıda Deniz Poyraz isimli parti çalışanı hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Türk basınına göre İzmir'de HDP İl Başkanlığı binasına giren silahlı saldırgan parti görevlisi bir kişiyi öldürdü. Saldırgan gözaltına alındı. Polis ekipleri sağlık çalışanıyken istifa ettiği öğrenilen şüpheliyi yakalandı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma da sürüyor. HDP'den tepki, valilikten açıklama geldi. HDP'den yapılan açıklamada saldırıya sert ifadelerle tepki gösterildi. İzmir Valiliğinden de saldırı ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtiliyor. Saldırganın OG isimli istifa etmiş bir sağlık çalışanı olduğu bildirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan Başkanı Joe Biden'a Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dediğini söyledi. Erdoğan, biz sizden patriot istedik, siz vermediniz. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Amerikan Başkanı Biden ile yaptığı görüşmeye ilişkin de konuşan Erdoğan, Türkiye ile Amerika arasında gerilim yaratan başlıkları değerlendirdi. Biden'a, Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin dediğini belirten Erdoğan, çünkü biz F-35'i üzerimize düşeni yaptık ve parasal olarak vermemiz gerekenleri verdik. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden patriot istedik, siz vermediniz. Tam aksine üstlerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakacaktık ifadesini kullandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ile ilgili olarak karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin de artık neticelenmesini istiyoruz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa ülkeleri zirvesinde açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir Avrupa Birliği'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Erdoğan, karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz dedi. Erdoğan, birliğin içine düştüğü stratejik kötülükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz ifadesini kullandı. Güneydoğu Avrupa ülkeleri düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur diye konuşan Erdoğan, ayrıca küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor görüşünü de dile getirdi.
Türkiye'de koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1.118.160 arttı. Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın gov.tr adresinde yer alan anlık verilere göre 15 Haziran saat 19.45 itibariyle uygulanan birinci doz aşı sayısı 21.691.767, ikinci doz 13.918.901 oldu. Böylece toplam doz miktarı 35.611.668'e ulaştı. Koronavirüsle mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı son 24 saatte 1.118.160 arttı. İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3.883.602, ikinci doz aşı sayısı 2.270.577 olmak üzere toplamda 6.154.179, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1.844.942, ikinci doz aşı sayısı 1.168.566 olmak üzere toplamda 3.013.508, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1.468.353, ikinci doz aşı sayısı 953.126 olmak üzere toplamda 2.421.479 doz olarak kayıtlara geçti.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, başkanlığındaki bir heyet bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Fas'a ulaştı. Heyet ilk önce Fas Başbakanı Saadettin El Osmani ve Adalet ve Kalkınma Partisi ikileriyle bir araya gelerek görüşmelerine başladı. Filistin Enformasyon Merkezi'ne ulaşan Hamas'ın konuya ilişkin açıklamada, söz konusu toplantılarda ikili ilişkilerin yanı sıra Kudüs Kılıcı Operasyonu'nun sonuçları ve Filistin halkını ve haklı davasını destekleme yolları üzerinde durulduğu belirtildi. Siyonist İsrail'in Gazze şeridine yönelik barbar saldırılarının akabinde Filistin meselesine destek toplamak ve işgal rejiminin işlediği savaş suçlarını tescil etmek amacıyla Haniye, bölgedeki ülkelere diplomatik ziyaretler turuna çıktı. Bu bağlamda ilk sırada Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüşen Haniye, emire Filistin'deki son gelişmeler ve abluka altındaki Gazze şeridinin yeniden imarına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi vermişti.
Hamas sözcüsü Hazım Kasım yaptığı açıklamada Siyonist rejimi işgal topraklarından kovma ve Filistin özgürleşmesini temin etmenin yegane yolunun Batı Şeria'daki devrimci gençlerin intifadası olduğunu belirtti. Kasım yaptığı açıklamada devrimci gençlerin temiz kanlarının Siyonist rejimiyle savaşı Filistin milleti ve adil haklarının lehine değiştireceğini söyledi. Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, Siyonist İsrail'e karşı koymakta büyük önem taşıyan bomba gibi meselelerin işgal altındaki Kudüs ve mahallelerinde patlamayı hazır halde beklediğini vurguladı. Filistin Enformasyon Merkezi'ne özel açıklamalarda bulunan Hamas'ın Kudüs'teki sözcüsü Muhammed Hamadi, Filistinler ve Kudüslülerin Doğu Kudüs'te bulunan Bab el-Amud bölgesinde provokatörlere meydan okuması nedeniyle bayrak yürüyüşünün istenildiği şekilde düzenlenmesine mecbur kalınması sonucu işgalci İsrail ve Siyonist yerleşimciler hezimete uğratıldı ifadelerini kullandı.
Rusya ve İsviçre devlet başkanları nükleer anlaşma, Kuzey Akımı 2, doğalgaz boru hattı, koronavirüsle mücadelede işbirliği ve ikili münasebetleri ele aldılar. İsviçre Devlet Başkanı yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cenevre'deki görüşmede nükleer anlaşma, Kuzey Akımı 2, doğalgaz boru hattı, koronavirüs ile mücadele, işbirliği ve ikili münasebetleri ele aldıklarını söyledi.
Bir güvenlik kaynağı Irak'ın güneyine yer alan Divaniye vilayetinde bir Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini bildirdi. Aynı kaynak bugün yaptığı açıklamada Amerikan ordusuna ait askeri konvoyun geçişi sırasında yol kenarına yerleştiren bombanın infilak ettiğini bildirdi. Açıklamada olası hasar ve kayıp hakkında bir detay verilmedi.
Ve son olarak da Almanya'da radikal solcu gruplar ile güvenlik görevlileri arasında Berlin'de çıkan çatışmalarda en az 60 güvenlik görevlisi yaralandı. Berlin sokakları savaş alanına dönüştü. Polis ile kargaşacılar arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışma sonucu en az 60 polis yaralandı. Radikal solcu grupların işgal altındaki bir evi güvenlik uzmanları ziyaret etmeye çalıştığı sırada yüzü maskeli 200 grup olay çıkarıp barikatlar ile polise mani olmaya çalıştılar. polis ile radikal gruplar arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını ve radikal grup mensuplarının da polise taş ve şişe ile saldırdığı bildiriliyor.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberi açısından halkın seçimlere katılımının önemi etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslami nizamda Cumhuriyet'in halkın katılımıyla gerçekleştiğini, seçimlere katılım oranının düşük olması halinde düşmanın zorbalığa mecal bulacağını belirtti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi çarşamba günü akşam saatlerinde İran Devlet Televizyonu'ndan halka hitaben yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin önemine değinerek, Cuma günü seçilecek olan Cumhurbaşkanı yüksek oy oranı ile seçilirse güçlü bir Cumhurbaşkanı olacağını ve büyük işler yapabileceğini açıkça belirtti. İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın kurucusu rahmetli İmam Hümeyni'nin görüşüne göre İslam İnkılabı ve anayasa ülkeleri, seçimler İran demokratik sisteminde demokrasiye giden yol ve aynı zamanda İslam Cumhuriyeti'nin en önemli ilke ve temelidir. İran'da İslami nizamda Cumhuriyet'in korunması ve devamında, ayrıca İslami İran'ın artan iktidarında diğer güç bileşenlerine kıyasla seçimler daha fazla etkilidir. İran Cumhuriyeti nizamının kalıcılık sırrı da halkın, özellikle de Cumhurbaşkanlığı seçimleri olmak üzere kader belirleyen siyasi sahnelerinde halkın maksimum katılımı ve birlikteliğidir. Düşmanlar ve karşı tarafların halkın seçimlere katılma noktasında soğutmaya çalıştığına da dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi şöyle buyurdu. Amerika ve İngiltere medya kuruluşları halkın Cuma günü yapılacak olan seçimlere katılımını düşük göstermek ve bu seçimleri sorgulayabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Onların amacı seçimlerin yapılmasını engellemek ve halkı devletten uzaklaştırmaktır. Tabii ki halk onları dinlemedi. Bazı gruplar aynı sözleri tekrarlıyor. Bizim onlarla işimiz yok. Halkımız düşmana karşı hareket ettiğini gösterdi. Bu seçimlere de katılacaklardır. Dünyada halkın desteğine sahip her siyasi düzen, zorbaların komplolarına karşı yenilmez bir güce sahiptir. Bu yüzden İran'da halkın iradesi ve eksenliği ile İslam İnkılabı zafere kavuşmanın ardından bu halkçı nizam ile düşmanlıklar başladı.
İslam İnkılabı düşmanları son 42 yılda halkın çeşitli siyasi sahnelerde anlamlı varlığını ve İslam Cumhuriyeti nizamı ile birlikteliğini sarsmak için her türlü yola başvurdular. Fakat İslam İnkılabı rehberinin de vurguladığı üzere halk her zaman olduğu gibi düşmanın isteğinin tersine davranacaktır. Halkın İslam Cumhuriyeti nizamına eşlik etmesi ve birlikteliği ise ulusal iktidara ilaveten ekonomi alanı başta olmak üzere kendi çalışmalarını daha kolay gerçekleştirebilecek güçlü bir hükümetin kurulması için güçlü bir dayanaktır. Halkın hükümetin siyasetlerine eşlik etmesi, halkın desteği sayesinde iyi girişimlerde bulunmayı beraberinde getirecek ve ülkenin sorunlarını halkın eşliğinde çözebilir ve hatta yabancı siyasi ve ekonomik baskıları etkisizleştirebilir. Bu bağlamda Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise yaptığı açıklamada İran halkı ülkenin özgürlüğünün, güvenliğinin, gururunun ve ilerlemesinin en etkili garantörüdür ve halkın kendi kaderini belirlemek için akıllı ve geniş çaplı katılımı küresel alanda ulusal çıkarları korur ve yapıcı uluslararası etkileşiminde temel dayanağıdır. 18 Haziran Cuma günü İran İslam Cumhuriyeti 13. Cumhurbaşkanlık seçimlerine halkın tüm kesimleri ve çeşitli siyasi grupların coşkulu katılımı, ülkede demokrasinin gelişmesi ve İslam Cumhuriyeti'nde Cumhuriyet'in devamı ise halkın mevcut ekonomik durumdan bazı hoşnutsuzluklarına rağmen İran'ın siyasi, ekonomik ve güvenlik aşılardan yükselerek güçlenmesi için sandık başına giderek yüksek katılım göstereceklerine gözler önüne seriyor. Thank you.
Ferhan Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin çaresizlikten Gazze şeridine saldırması etrafında. Siyonist rejim savaş uçakları salı sabahı Gazze şeridinin bazı bölgelerini bombaladı. Haber kaynakları Siyonist rejim savaş uçaklarının Han Yunus kentinin doğusunda, Man ve Gazze kentinin güneyinde El Zeytun bölgesinin savaş uçaklarınca füze saldırısı hedefi olduklarını duyurdular. Korsan rejim İsrail bu konuda yaptığı açıklamada saldırıda Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri mevzilerini hedef aldığını, saldırıların Gazze şeridinden işgal altındaki topraklara gönderilen yangın balonlarının saldırısına misilleme olarak yapıldığını belirtti. Saldırılar aşırı Siyonistlerin her yıl Doğu Kudüs'ün işgal zaruretini vurgulamak hedefiyle yapılan büyük bayrak yürüyüşünden sadece bir gün sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Halbuki korsan rejim 12 günlük Gazze şeridine saldırılarında Filistin İslami Direnişi'nin güçlü füze saldırısı ile karşılaşıp ateşkesin sağlanması için Amerika ve Mısır'a yalvarmak zorunda kaldığında yapılan ateşkesi kırmış olurken pazar günü de İsrail parlamentosu Knesset 59 hayır oyuna karşı 61 evet ve bir çekimser oyla Benjamin Netanyahu'nun başbakanlık dönemine son vererek aşırı Yamina Partisi lideri Naftali Bennett başbakanlığında çok kırılgan hükümete güven oyu verdi. Pazartesi günü yani korsan rejim kabinesinin yeni kırılgan kabineye verdiği güven oyundan bir gün sonra Naftali Bennett resmen başbakan olarak büyük bir rezaletle görevden alınan eski başbakan Benjamin Netanyahu'nun çalışma odasına gider gitmez Doğu Kudüs'te bayrak yürüyüşüne onay verdi. Aslında Bennett aşırı Siyonistlerin baskısı ve kendi kabinesinin devrilmesini engellemek amacıyla hükümetin kurulmasında birkaç saat sonra bayrak yürüyüşüne onay vermek zorunda kaldı. Halbuki İsrail polisi yürüyüş rotasının değiştiğini Mescid-i Aksa çevresinde ve Babul Amud'dan Yafa Caddesi'ne kadar yapılacağını ilan etti. Aslında yürüyüş rotasının değişmesi direniş ve Filistinlilerden duyulan korkuya karşı atılan pasif bir adımdı. Diğer yandan Bennett kabinesi de Siyonistlerin kamuoyunu kendi eyleminden saptırmak ve Filistin direnişine karşı güç gösterisinde bulunmaktadır.
Burada üzerinde durulması gereken önemli konu ise yeni Siyonist kabinenin bayrak yürüyüş rotasını değiştirmek ve Siyonistleri de Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırmakla aslında Gazze şeridinde Filistin İslami direnişin caydırıcı gücünde yeni bir dengeyi itiraf etmesi ve çaresizlikten Gazze şeridinde iki hedefsiz noktaya saldırmasıdır. Bu yüzden de korsan rejim İsrail'in sarı günü Gazze şeridine saldırısı tamamen çaresizlik üzerinden ve devamı bir veya iki üyenin isteğine bağlı olan yeni kurulan kırılgan kabinenin yıkılmasını engellemek hedefiyle gerçekleşirken, aynı zamanda Naftali Bennett kabinesinin güçlü olduğu izlenimi bırakılmak istendi. Aynı zamanda Siyonist rejim işgalci güçleri ise Gazze şeridinde bazı Filistinlilerin evlerine saldırırken her zaman olduğu gibi boş bahanelerle bazı Filistinlileri de tutukladı. İşgal altında bulunan Filistin topraklarına kurulan yeni Siyonist kabine Gazze şeridine Filistinlilere karşı her türlü saldırı ve eylemin gerçekleşmesi durumunda işgal yerleşim alanları ve Siyonist kentlerin Filistin direniş güçleri tarafından füze yağmuruna tutulacağının da çok iyi farkında olduğu halde benzer kışkırtıcı eylemlere de kalkışıyor. Halbuki aynı siyasetler ve Filistin direnişinin füze yağmuru Benjamin Netanyahu'nun tarihin çöplüğüne atılmasına da sebep oldu. Bu yüzden de yeni Başbakan Naftali Bennett'in bayrak yürüyüşü ve Gazze şeridine sarı günü yapılan saldırı kararının korsan rejimin haysiyetini korumak şeklinde yorumlanabilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, İran İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili televizyondan halka hitaben yaptığı konuşmada bu seçimler ülkenin başta iktisadi ve diğer meselelerinin geleceğinin belirlenmesinde çok önemli derece etkili bir süreçtir dedi sevgili dinleyiciler. Bilindiği üzere yarın İran'da Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler yapılacaktır. Şimdi seçim heyecanı İran'da had safhaya ulaşmış bir vaziyette. Halk kendi adaylarını seçmek için şimdiden hazırlık içinde bulunuyorlar. Ancak şimdi bu arada bazı konular ve meseleler bu gündemle ilgili medyaların dikkatinden kaçmıyor. Özellikle dışarıda ve İran'ın sınır dışında faaliyet gösteren kimi medya grupları bu seçimleri baltalamaya ve önemsiz göstermeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz sohbetlerde de vurguyla bu konu üzerinde konuştuk. Bugün de son yaşanan olayları ve haberleri seçimle ilgili sizlerle paylaşıyoruz. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi bizimle birlikte. Sayın Şerifi hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Sizin de takip ettiğiniz gibi bugüne kadar kimi Cumhurbaşkanlığına aday olan kişiler kendi adaylıklarından vazgeçtiler ve şimdi kendi aslında oylarını başkalarına gitmesi için bu seçim rekabetinden çıktılar. Son gelen haberler bu yönde. İran'da da halkın seçimle ilgili olan heyecanı ve coşkusunu yakından görüyoruz. Yaşanan son gelişmeleri İran'ın Cumhurbaşkanlığı özellikle seçimleriyle ilgili siz nasıl değerlendirirsiniz?
Siz kaydettiniz. Şimdi adaylardan demokolar ki 4'ü istifa edip ve seçilip kravat seçilipler ve 3'ü kalır. Bu 3 mühüm adaylar üstünde indi kızgın təbliğat gedir ve bugün de təbliğat kurtaracak. Yani yarın seçki günüdür. Təbiidir ki yani son gedişat, təbliğatların gedişatı, cemaatin rəğbətləri, adayların programları, xalqın, səs verənlərin demək olar marağına səbəb olub. Onlar indi gedirlər ki, öz istədikləri adayı seçməyə qərarlaşırlar və qərarlaşır kəsinləşir. Bu şəraitdə bir neçə məsələ çox önəmlidir. Biri budur ki, xaricdə olan bəzi İran düşmənləri, xüsusən Amerika və Səudi Ərəbistan, Sionist İsrail rejimi və beləncə İranın düşmənlərinin vasitəsi ilə və onların medyaları, bir qrup təbiidir ki, keçən şahpərəst İranlılar ya bu münafiq qruplar, onlar təbliğat edirlər ki, İranda xalqın əsasən nizamla, İslam Cumhuriyyəti ilə əlaqələrin zayıflaştırsınlar veya özür göstersinler. O maraqlardan biri de budur ki, belki de cemaat az ses versin ve onlar özlerine böyle bir söz tapsınlar danışmağa ki, güya İranda rejimin himayeti yoktu ve İranda İslam Cumhuriyeti merdumun sevgisini itirib. Belə bir şəraitdə təbiidir ki, daxildə çox təsir qoyub bu. Bu təsir də xalqda ola bilər bəzi İranda səs verənlər, bəzi qruplar. Rohani dövlətinin proqramlarından çox razı döydülər və onun verdici vədələrin müəyyən səbəblərə görə həyata keçməsindən narazıydılar və ona görə bəlkə də çox səs verməyə maraqlı deyildilər. Amma xaricdə beləncə İran düşmənlərinin və İslam düşmənlərinin belə təbliğat aparmaqları ali dini lider Xameneyi ağanın buyurduğu kimi İranın daxilində mərdumun reaksiyasına səbəb olub və cəmaat daha istir səs versin təbii ki, istədiklərinə. Bu xaricdə olan məsələ ilə aid, amma daxildə nəsil olub. Təbii ki, cəmaatın içində belə səslənirdi ki, muhafizəkarlardan onların adayları, ki 5 dənə adayları var idi, 4 dənə adayları var idi. Onlar daha çox maraqlı idilər, xüsusən onların biri millət seçkilə sorğularda çox yüksək göstərirdi. Vəli gedişat belə göstərdi ki, xüsusən xaricdə olan su təbliğatların reaksiyasında cəmaət səs verəndə muhafizəkarların səsləri daha biraz yüksəlmək kimi göstərdi və bu səbəb oldu ki, mühafizəkarlardan, adaylardan tək dalat təşildilər onların üçü də ay rəisinin nəfinə dalat təşildilər ki, o səslər toplansı və onun səsi güclü olsun. Bu tərəfdən də Mehrəlizadə ki, o da reformistlərə aid idi, o da təşildi seçilən kənara ta başqa aday himmətinin səsi güclənsin. Yəni, demək olar ki, bu gələn sabaha qədər olan bu son saatlar daha qızğın təbliğat gedir. Yəqinən seçki İranda çox mühüm məsələdir. Buna görə ki, bu rejim İslami də olsa cümhuriyyətdir. İslamiyyət İranda, İslam cümhuriyyətində İslamiyyət ruhdur. Bu ruh həm demək olar qanunda, həm qərarlar dövlət qərarlarında, həm dövlət proqramlarında və həm quruluşlarda, qurumlarda bu ruh hakimdir. Amma eyni halda bunun fiziki şəraiti, icra cilvəsi və onun üzə çıxan formu icraatdır və təbiidir ki, bu icraat insanların həyatında təsir qoyacaq. Başqa yerlərdən də fərqi yoxdur. İndi İslam Cumhuriyyətində, Komünist Cumhuriyyətində, Səhnistlərdə hər halda caməni idarə eləmək üçün bir proqram lazımdır. İnkişaf üçün müxtəlif sahələrdə və təbiidir ki, cəmaat da maraqlanır buna ki, öz həyat yaşayışında və ya iqtisadi, ya ictimai, ya siyasi, ya hətta dini maraqlarında hansı aday proqramı daha ona uyğundur, ona səs versin. Təbiidir ki, indiyəncən də belə olub, həm İranda indi bələdiyyə seçkiləri də var, bələdiyyə seçkiləri həm kətdə, həm şəhərlərdə bu bələdiyyə seçkiləri də çox mühüm məsələdir. O da təbiidir ki, mərdumun xüsusən demək olar ki, ellərdə, ilçələrdə, ustanlarda, şəhərlərdə, kətlərdə çox həyəcanlı bir şəkildə davam tapır və onlarda da xalq öz istədiklərin seçirlər ki, bu bələdiyyə məclisləri təbiidir ki, merləri seçirlər. Və o merlər və icra başçıları demək olar ki, müxtəlif icraiyyəti həyata keçirirlər və dövlətlə xalqın arasında olan vasitədirlər ki, seçilirlər. Və inşallah ki, bu seçimdə də həm tam əmniyyət və güvən şəraitində və həm də xalqın yüksək iştirakı ilə bu seçkidə soruşacaq 13-cü İranda İslam Cumhuriyyəti. Yadımızdan çıxarmayaq ki, bu həmin cümhuriyyətdir ki, İran İslam İnqilabi həyata keçəndən sonra keçmiş rejim adamları Amerikanın verdici vədə əsasında çəmədanlarını aşmırdılar ki, 40 günə qayıdacaqlar. Bu gün 40 gün, 40 ili soğuşub və bu rejim şücallaha qudrətindən, iqtidarından məntəqədə var və bütün ölkələrdən inkişaf və həmçinin istiqlal baxımından çox güclüdür.
Doğru. Efendim, vakti aldığınız için çok teşekkür ederim Sayın Şerifiz.
İyi yayınlar, çok sağ olun.
Çok teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Rahmetullah Şerifi ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda İran'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimleriyle ilgili son gelişmeler etrafında kısaca analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyicilerimiz, İran basından seçmeler adlı programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Keyhan gazetesinde yarın Cuma günü yapılacak olan İslam-İran Cumhurbaşkanlığı, kent ve köy konseyleri seçimleri için tüm hazırlıkların yapılması, çeşitli İranlı şahsiyetlerin İran halkına seçimlere geniş katılım çağrısında bulunması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Viyana'da düzenlenmekte olan nükleer müzakerelerle ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora, Viyana'da yürütülen Bercam nükleer anlaşmaları ile ilgili müzakerelerde uzlaşmaya yakınlaştıklarını belirtti. Genç Muhabirler Kulübü'nün bildirdiğine göre Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrico Mora, muhabirlere verdiği demeçte, "Biz bir anlaşmaya yakınlaşmış bulunuyoruz, ancak bu gibi görüşmelerin son tur olacağını söyleyemem," dedi. Mora açıklamasının devamında Cuma günü İran'da düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin müzakere sürecinde herhangi bir etkisinin olacağını düşünmediğini vurguladı. Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Salı günü İran'ın sistematik bir şekilde Bercam nükleer anlaşmasına bağlı kalmadığını ileri sürerek Londra'nın Avrupalı ortakları Amerika, Çin ve Rusya ile bu bağlamda yakından çalıştığını belirtti. Raab, Viyana müzakerelerinde bazı ilerlemeler kaydedildiğine dikkat çekerek başarılı bir sonucunun elde edileceğinin şimdiden söylemenin mümkün olmadığını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı'nın Bercam nükleer anlaşması ile ilgili açıklamaları Amerika'nın Mayıs 2018'de Bercam nükleer anlaşmasından çekilmesi ardından anlaşmada imzası olan Avrupalı tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediği bir sırada dikkat çekiyor.
Risalet gazetesinde Cuma günü düzenlenecek 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin dünya genelinden 500 gazeteci tarafından haberleştirileceğinin duyurulması, Amerika'nın İran'a karşı düşmanca siyasetlerini sürdürmesi gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde çatışmaların devam ettiği Etiyopya'da çocukların gıda kriziyle karşı karşıya gelmesine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, çatışmaların devam ettiği Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuğun ciddi gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye acil şekilde müdahale edilmezse çocuk ölümleriyle karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. For, Tigray bölgesinde en az 33 bin çocuğun ciddi gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Etiyopya'nın kuzeyinde 2,2 milyon çocuğun gıda sorunu yaşadığına işaret eden For, bu çocuklardan 140 bininin Tigray bölgesinde olduğunu söyledi. For, hamile ve emziren kadınların yetersiz beslenme oranının %40'ların üstünde olduğu bilgisini paylaşarak, bu durumun yeni doğan bebekleri de tehdit ettiğini vurguladı. For, uluslararası kuruluşlara Tigray bölgesine daha fazla yardım çağrısı yaptı.
Hemşehre gazetesinde İran'da çelik üretimindeki artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın büyük çelik üreticileri 1.140.614 ton çelik ihracatı gerçekleştirerek geçen yıla göre %146 büyüme sağladı. Bu yılın ilk iki ayında en yüksek çelik ihracatı 341.187 tonla Huzestan Çelik Şirketi tarafından yapılırken, onu 213.873 tonla İsfahan Çelik ve 106.032 tonla Mübareke Çelik izledi. Gümrük ve dış ticaret istatistiklerine bakıldığında geçen yıla kıyasla bu dönemde en yüksek ihracat artışının %578 ile Mübareke Çelik'te gerçekleştiği görülüyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zaferi kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yani İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden Kazan'ın birinden sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 7. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İran İslam Cumhuriyeti'nin iktisadi ve sosyal uçurumu doldurmak üzere kazanımlarından biri olan yoksullukla mücadele konusunu ele alacağız.
Aslında İran İslam Cumhuriyeti'nin kazanımları hakkında konuşmayı kaçırılmaz kılan konulardan biri, İslami nizamın ve İran milletinin düşmanlarından İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra son 40 küsur yılda sürekli bu nizamı karalamaya çalışmaları ve İran'dan karanlık bir tablo sunmaya çalışmalarıdır.
Geçen bölümde İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra en önemli siyasi getirileri ve kazanımlarından söz ettik. İran İslam İnkılabı'nın en önemli getirilerinden biri başta Amerika olmak üzere ecnebi odaklara şiddetle bağımlı olan despot bir rejimden iki kutuplu düzende bağımsız siyasi bir nizama geçişiydi. Bir başka ifadeyle dünyanın hemen hemen tüm ülkeleri kimliklerini ya doğu ya da batı kampında yer almakla tanımlarken ve yine iki kutuplu düzen ve soğuk savaş döneminde İran İslam İnkılabı iki süper gücün zulmü altında inleyen tüm ülkelere emsal teşkil etti.
Gerçekte Amerika ve Sovyetler Birliği süper güçlerin İran İslam İnkılabı ile düşmanlığının önemli nedenlerden biri de zaten sömürdükleri ülkelerin bu inkılabı örnek almaları ve ayaklanmalarıydı. İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra düşmanların komploları yüzünden inişli çıkışlı bir süreçte karşı karşıya geldi. Ancak tüm düşmanlıklara ve türlü kumpaslara karşın ekonomi alanında önemli ilerlemeler kaydederek birçok kazanım elde etti. Nitekim bugün toplumun mevcut bazı sıkıntılara karşın iktisadi durumu halkın geçim ve refah bakımından inkılaptan önceki döneme göre çok büyük oranda gelişini ortaya koymaktadır.
İran İslam İnkılabı iktisadi alanlarda büyük kazanımlar olmuştur. Kırsal bölgeleri çeşitli imkanlara kavuşturmak, kentsel alanları yenilemek ve imkanlarını ve sunulan hizmetleri takviye etmek, uzman insan gücü yetiştirmek, baraj inşaatı, karayolları ve limanları ve ulaştırmayı geliştirmek, ekonominin gayri safi milli hasılı gibi büyüme ve kalkınmanın temel endekslerini gözetlemek, eğitim kurumlarını tüm seviyelerde bağımsızlık doğrultusunda büyüterek geliştirmek, İran İslam İnkılabının iktisadi bereketleri ve kazanımlarından birer örnektir.
Bağımsızlığını kazanan milletlerin tarihi, bağımsızlıkla özgürlük arasında sıkı bağların bulunduğunu gösteriyor. Haklarını ve özgürlüklerini elde eden her millet hiç kuşkusuz, başta iktisadi bağımsızlığı olmak üzere ülkesinin çok yönlü bağımsızlığını koruyabilir. Zira milli kazanımları savunmak, düşmanlara yüzleşmek üstahlı cesaretini yok eder. Buna göre İmam Hümeyni bağımsızlıktan hayati bir etken olarak söz ederek şöyle buyuruyor. Biz sultan altında yaşamaya asla değer vermeyiz. Biz yaşamanın değerini özgürlük ve bağımsızlıkta biliriz. Bizim dinimizin emirleri en ilerici emirlerdir. Bizim yolumuzu belirlemiştir. Biz alemin o büyük insanı ve lideri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin emirleri ve önderliğinde ülkemize el uzatmak isteyen hangi güçler olursa olsun mücadele ederiz.
Her ülkenin bağımsızlığını ve iktisadi kalkınmasını gösteren endekslerden biri uluslararası sıralamalarda yer almasıdır. Veriler İran inkılaptan önce bilim üretme alanında uluslararası sıralamalarda hiçbir yer almadığını, sanayi ve teknolojik alanlarda da durumu çok kısıtlı ve en çok montaj sanayi ile sınırlı kaldığını gösteriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu konuda şöyle diyor. İran yönetimi menhus tağut rejimi döneminde gırtlığına kadar fesat ve bağımlılık bataklığına saplanmış ve adeta doğuştan bağımlıydı. Babası bağımlı olan Muhammed Rıza Pehlevi ta doğuştan itibaren bağımlı bir ortamda büyümüş ve nefes almıştı ve bundan başkasını düşünemezdi. Bunlar milleti bağımlılığa sürüklemişti.
Başta IMF olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşların verilerine göre İran İslam Cumhuriyeti kalkınma endekslerinde önemli oranda büyüme kaydetmiştir. Gerçi kalkınma ve ilerlemelerin bazı boyutları uluslararası kurum ve kuruluşların endeksleriyle ifade edilemedi ve daha çok nitelik boyutu söz konusu olduğu da belirtilmelidir. Yoksullukla mücadele ve kırsal yörelere ve küçük beldelere altyapılara kavuşturmak ve eğitim niteliğini artırmak gibi imkanlara kavuşturmak birçok iktisadi kurum ve kuruluşun raporlarında göz ardı edilen bazı durumlardır. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikalarından biri yoksullukla mücadeledir. O yüzden İran'da yoksullukla mücadele teorik ve pratik olmak üzere iki eksende sürdürülüyor.
İran İslam Cumhuriyeti Anayasası'nın 29. maddesinde şu ifade yer alıyor. Emeklilik, işsizlik, yaşlılık, çalışmazlık, kimsesizlik, yolda kalmışlık, kaza ve afet durumları gibi durumlarda sosyal sigorta bakımından sağlık ve tedavi gibi tıbbi hizmetlerden sağlık sigortası kapsamında yararlanmak tüm vatandaşların hakkıdır. Devlet yasalara göre halkın katılımından elde ettiği gelirden ülkenin tüm bireylerine söz konusu hizmetleri ve mali destekleri temin etmelidir.
İmam Hümeyni'nin en ciddi kaygılarından biri ülkenin yalın ayaklı insanları tabir ettiği yoksul kesimdi. İmam bu konuda şöyle buyurmuştur. Allah bizim ve ülke yöneticilerinin siyaseti mahrumları savunmaya sırt çevirmeyi ve sermaye çevrelerini desteklemeye değişti ve zenginler daha fazla itibar ve inayete kavuştuğu günü göstermesin. Bu durum Enbiya ve Emir-el Müminin ve masum imamların seyri ve yolu ile bağdaşamaz. Ülkemizin ve inkılabımızın da en büyük onurlarından ve bereketlerinden biri de yarın ayaklı insanlara destek için ayaklanmış olması ve mustazafların haklarını savunma şiarını ihya etmesidir.
İslami İran'da toplumun zayıf kesimlerini destekleme politikası İmam Hümeyni vefat ettikten sonra da devam etti. İmamın haklı halefi İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneydi. Yoksullukla mücadele politikası hakkında şöyle buyuruyor. İslam'ın nizam geldi ve ülkede köylülere ve uzak yörelerde yer alan, beldelerde yaşayan ve mahrum kesimleri hiçbir hak tanımayan yanlış planı bozdu. Bugün iş başına gelen hükümetlerin en büyük çabası mahrum bölgelere hizmet etmektir. Bu inkılaptan sonra iş başına gelen tüm hükümetler için geçerlidir ve hakikaten büyük işler ve muazzam hizmetler sunulmuştur. Tüm bunlar İmamın çizgisinde sosyal adaletin bereketlerinden sayılır. Buna göre İran İslam İnkılabı'nın en bariz sosyal hizmeti, toplumda huzur ve sosyal adaleti sağlamak üzere refah imkanlarını geliştirme ve mahrumiyetleri giderme şeklinde ifade edebiliriz.
İran İslam Cumhuriyeti'nde yoksullukla mücadelenin bir örneği, İran İslam İnkılabı zaferi kavuştuktan 22 gün sonra ve 5 Mart 1979 tarihinde İmam Hümeyni Yardım Komitesi kurulmasıdır. Bu komitenin temel amacı mahrum kesimlere istihdam alanı açmak ve temel sıkıntılara çözüm bulmaktır. Yine bu komitenin destekleri kapsamına giren ailelere eğitim hizmetleri ve evlilik gibi durumlarda büyük katkı sağlanıyor. Komite en çok kırsal alanlarda ve aşiretlerin arasında yoksul ailelere yardım ulaştırıyor.
İmam Hümeyni Yardım Komitesi elindeki sermayeden yoksul ve işsiz insanlara kredi vermek veya karşılıksız mali yardımda bulunmak suretiyle onlara iş alanları açıyor ve böylece toplumda el sanatları, besicilik ve tarım gibi alanların gelişmesine katkı sağlıyor.
İran'da İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra ilk aylarda kurulan inkılapçı kurumlardan biri de İmar Cihadı Kurumu'ydu. Bu kurum en çok kırsal yörelerde ve mahrum bölgelerde altyapıları geliştirmek üzere kuruldu ve bu bağlamda büyük faaliyetlerde bulunarak bu bölgelere sağlık, eğitim, kültür ve altyapı alanlarında büyük hizmetler sundu.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 16. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde yine Mısır'ın altın sesli karesi Abdülbasit Muhammed Abdülsamed ile ilgili hazırladığımız sohbetimizin ikinci bölümünü sizlerle paylaşmak istiyoruz.
İran'ın seçkin Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Üstad Şahmive şöyle diyor. Üstad Abdülbasit çok has ve özel bir sese sahiptir. Bu sesin dünyada eşi benzeri yoktur. Üstadın sesi hoş ve renkli yankıları ile kalplerin en derin noktalarına nüfuz ediyor. Bu, Üstad Abdülbasit'in tilavetlerinin en önemli ve en seçkin özelliğidir.
Kuşkusuz Üstad Abdülsamed, Mısır'da Kur'an-ı Kerim tilavetinin altın çağının en parlak yıldızlarından biridir. Nitekim şimdi de vefatı üzerinden yıllar geçmesine rağmen, taraftarları tilavetini dinleyince büyük coşku yaşıyor ve gönüllerinde Allah'ı yad ediyor. Bugün yarım asrı aşkın bir süredir Üstad Abdülsamed'in güzel, cazip ve yürekleri okşayan sesinin mıknatısı kalplere melekut ve arşa doğru kanatlandırarak kalpleri coşturmaya devam ediyor. Üstad Abdülsamed'in saf, güçlü ve esnek sesi yine saf ve parlak gırtlağından çıkan fevkalade güzel yorumları ile sanki göklerde yankılanarak yere ulaşan bir sestir. Üstadın sesi hem ince hem her açıdan eşsiz olacak kadar gür ve pişkindir. İşte bu yüzden üstada altın gırtlak lakabı tam olarak yakışmıştır.
Sohbetimizin başında da belirtildiği üzere İran'ın seçkin Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Üstad Şahmive bu konuda yaptığı açıklamada Üstad Abdülbasit çok has ve özel bir sese sahip olduğunu, bu sesin dünyada eşi benzeri olmadığını, Üstad'ın sesi hoş ve renkli yankıları ile kalplerin en derin noktalarına nüfuz ettiğini ki bu da Üstad Abdülbasit'in tilavetlerinin en önemli ve en seçkin özelliğini oluşturduğunu belirtiyor.
Üstad Abdülbasit, hoş sedasının yanı sıra uzun nefesten yaralanan bir kâriydi. Nefes, Kur'an-ı Kerim tilavetinde çok etkili etkenlerden biri sayılır. Uzun nefes, Yüce Allah'ın Üstad Abdülbasit'e lütuflarından biridir. Üstad bu yeteneği sayesinde bazen birkaç ayeti tek nefeste kıraat ediyor ve unutulmaz güzel tilavetleri gerçekleştiriyordu. Bu arada üstadın ayetlerin mealine uygun tarzı, ayetlerin anlamını dinleyicilere ulaştırmakta çok etki oluyordu. Üstad Abdülbasit bu konuda şöyle diyordu. Ses bir muhipet ve mikrofon sadece sesi güçlendiren ve uzaklara ve dinleyicilerin kulağına ulaştıran bir cihazdır. Ancak ses de öz itibariyle kendine özgü değeri olmalı.
Aslında Üstad Abdülbasit'in tilavetlerini unutulmaz yapan şey sadece hoş sedası ve güzel ses tonu değildi. Ve bu özelliğin yanı sıra üstadın tilavette ihlası da tilavetlerine manevi bir renk katarak sesini melekuti ve ebedi yapıyordu. Üstad Abdülbasit'a göre kari kıraatte ihlaslı olmalı ve niyetini Allah için halis hale getirmelidir. Üstad genç karilere de şu tavsiyede bulunuyordu. Allah rızası için ve tüm kalbinizle Kur'an-ı Kerim tilavet edin ki insanların kalbine nüfuz etmeyi başarın. İşte bu yüzden Üstad Abdülbasit'in her zaman tilavete başlamadan önce abdest tazeliyor veya iki rekat namaz kılmak veya Allahu Teala'ya dua etmekle ibadet ediyordu. Nitekim Üstad'ın bu denli sevilmesi ve kalplere nüfuz etmesi de Allah'a tevekkülü ve sergilediği ihlas sayesinde gerçekleşmiştir.
İranlı Kur'an-ı Kerim uzmanlarından Mehdi Dağgele de Üstad Abdülbasit'in tilavetlerinin çok güzel olduğunu belirterek şöyle diyor. Üstad Abdülbasit'in tilavetlerinde var olan güzellik sınırsızdır. Zira kıraati güzel olmakla beraber sade ve her türlü karmaşılıktan uzaktır.
Üstad Abdülbasit'in tilavetine hayran olanların sayısı oldukça fazladır. Öyle ki şimdiye dek en çok sevilen kari olarak bilinir. Üstad Abdülbasit sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerin güzel tilavet etmiyor, aynı zamanda bu ayetlerin hayranıydı. Üstad Abdülbasit bereketli hayatı sırasında bir röportajda Kur'an-ı Kerim'e aşırı ilgisini ve aşkını şöyle anlatıyor. Ben her daim Kur'an-ı Kerim tilavet etmek istiyorum ve gün boyunca bundan doymuyorum. Zira ben bu işe alışmışım ve çok seviyorum. Kur'an-ı Kerim benim koruyucum ve her şeyimdir. Üstad Abdülbasit her Müslüman Kur'an-ı Kerim ile iç içe olmasına ve her daim Kur'an-ı Kerim tilavet etmesine inanıyor ve kim bu kitabı bırakırsa bu kitapta onu bırakacağını söylüyordu.
Kur'an-ı Kerim'i adabına göre ve özel anlarda ve saatlerde kıraat etmek, okumak hiç kuşkusuz daha fazla sevabı olan, ruhi ve manevi etkisi de bir o kadar has olan bir ameldir. Örneğin, mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin sevabı fazladır. Yine gece yarısı, seher vakti ve şafak sökerken Kur'an-ı Kerim okumak insan üzerinde derin ruhi ve manevi tesiri söz konusudur. Nitekim Müzemmil suresinin ilk ayetlerinde de Kur'an-ı Kerim'in gece yarısı kıraat edilmesine tavsiye edilmiştir.
Üstad Abdülbasit özellikle Kur'an-ı Kerim'i seher vakti ve şafak sökerken tilavet etmeyi çok önemsiyordu. Üstad Kur'an-ı havası hakkında da şöyle diyor. Gece yarısı Kur'an-ı Kerim'in ruhi ve manevi tesirleri, üzerinde safa ve maneviyat hakim olan saatleri benim için şafak sökerken etkili oluyor. Gün boyunca yaklaşık 1,5 saat kadar ve şafak sökmeden de yine yaklaşık 1,5 saat kadar Kur'an-ı Kerim okuyorum. Ben ilahi inayet sayesinde şafak sökmeden uykudan uyanıyor ve gücüm yettiğince namaz kılıyor ve Kur'an-ı Kerim okuyor ve ardından dinleniyorum.
İslam dünyasının en çok sevilen karesi, kelimenin tam anlamıyla Kur'an-ı Kerim karesiydi ve güzel, profesyonel tilavetlerinin yanı sıra ahlakını da Kur'an-ı Kerim ayetlerinde yer alan talime bezemişti. Üstad Abdülbasit'in güzel ahlakı herkesçe bilinen bir özelliğiydi. Nitekim kim üstadla yakından ilişkisi olduysa onun alçak gönüllü ve şefkatli biri olduğuna şahit oluyordu. Üstadın evlatlarından Tarık bu konuda şöyle diyor. Babam bize her zaman şefkatle davranır ve her daim sevgi doluydu. Çok geç sinirlenir ve öfkelendiği zaman susardı. Yalandan nefret ederdi. Bize her zaman hatta zararınıza olsa bile doğruyu söyleyin diye tavsiyede bulunurdu.
Mısır'da uzun süre Mustafa İsmail gibi seçkin karilerden ders alan İranlı Kur'an-ı Kerim karisi ve uzmanı Üstad Mürüvvet, Kur'an-ı Kerim karilerinin birbirine karşı mütevazi ve güzel davranışları ve ilişkileri hakkında güzel anılardan söz ediyor. Üstad Mürüvvet, iki seçkin Mısırlı kari Üstad Abdülbasit ve Üstad Mustafa İsmail'in güzel ilişkileri hakkında şu anıyı paylaşıyor. Bir gün Üstad Mustafa İsmail'in evindeydim. O sırada beni iyi tanıyan Üstad Abdülbasit Muhammed Abdülsamed geldi ve selamlaştıktan sonra Üstad Mustafa'ya doğru yöneldi. Üstad Mustafa da ayağa kalktı ve onu karşılamaya gitti. Üstad Abdülbasit, Üstad Mustafa'nın elini tevazu ve saygıyla öptü. Üstad Mustafa, İsmail de onun yüzünü kendi evladıymış gibi öptü. Ben bu manzara ve büyük büyük insanların birbirine karşı saygı ve sevgilerin büyüklüğü karşısında hayret etmiştim.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Kur'an-ı Kerim'in tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Thank you.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim. Değerli dinleyiciler, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca her ayetin Kur'ani noktalarını, ayetlerin tefsirine göre ve bu semavi kitabın başından sonuna kadar sürekli bir şekilde sizlerle paylaşmak, böylece ilahi marifin sonsuz denizinden bir damla olsun yararlanmak istiyoruz. Şimdi hep birlikte sohbetimizin bugünkü bölümünü dinleyelim. Önce Bakara suresinin 22. ayetinin tilavetine kulak verelim. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Bu ayette Yüce Allah her biri birçok nimetin kaynağı olan birçok nimete işaret etmektedir. Yüce Allah yeri bir döşek gibi insanların yaşamı için hazırlamıştır. Dağlar, ovalar, su ve toprak, yerin derinliklerinde ve dağların göbeğinde türlü madenler hepsi insanların yaşamı ve bekası için sunulan nimetlerdir. Yer ve gökyüzü arasındaki uyum, yağmurun yağmasına, ardından bitkilerin yeşermesine ve insanların rızkının hazırlanmasına vesile olur. Ancak tüm bunlar Yüce Allah'ın sonsuz tedbiri ve gücü sayesinde olmuştur. O zaman nasıl olur da kendi yaşamları için ona muhtaç olanları ortak koşuyor ve Allah'a itaat etmek yerine onlara itaat etmeye çalışıyorsunuz? Bu ayeti kerimeden şunu öğrenmekteyiz. İlahi nimetlere özen göstermek, Yüce Allah'ı en iyi tanıma ve kulluk etme yoludur. Bu yüzden bu ayette Yüce Allah'ın insanlara sunduğu nimetler sıralanmıştır. Yer ve gökyüzü arasındaki uyum Yüce Allah'ın varlığına en iyi delildir. Yüce Allah varlığı insanlar için yaratmış ve diğer varlıkları yaratmanın esas gayesi insanların onlardan yararlanmaları içindir. Varlığı oluşturan parçaların arasındaki uyum, Yüce Allah'ın yegane yaradan olduğuna en iyi kanıttır. O zaman yegane Allah'a tapmalı ve ona ortak koşmaktan sakınmalıyız. Allah'ı tanımak fıtri bir durumdur ve insanların vicdanı buna şahadet getirmektedir. Su ve toprak birer araçtır. Lakin bitkilerin yeşermesi Yüce Allah'ın iradesindedir. Evet değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'ı Kur'an'dan öğrenelim isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Sede aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.